Ayrım 5.
Filmin pek vurgulanan mesajı eski arkadaşların ayrılan yollarıydı. İnsanların yolları hayatta zaman zaman ayrılır, bu ayrılık önem de taşır. Ama iyi de kötü de bıçakla ayrılır gibi keskin ayrımlar değildir. İnsanın iyiliği de kötülüğü de birlikte yaşar. Önemli olan insanın insanlığını daha da duyması, daha da anlaması. Daha insan olurken yaşadıklarıdır. Gene de bütün bunlar Sen Türkülerini Söyle filminin önemini arttırmaktadır. İnsana yaşananları duyuran, yaşadıklarını düşündüren, yaşamı yorumlatan yapıtlar gerçeğin güzelliğini taşıyor. İnsan gerçeğini, yaşananların gerçeğini arayan, kendine özgü yorumlarla onları bize aktaran, her güçlüğün üstesinden gelmek için çaba harcayan sinema insanlarına, yapımcılara, yönetmenlere, senaryo yazarlarına, oyunculara, kameramanlara, film müzikçilerine, ışıkçılara, dekorculara, set işçilerine saygı duyuyorum. Onları desteklemek istiyorum. Onları güçlendirmek istiyorum. Onlara düşüncelerimi, duygularımı aktarmak istiyorum. Ama bütün yapabildiğim bir bilet almak, onların filmlerini izlemek. Sonra da şurası iyiydi, burası pek iyi değildi diye düşünmek. Gerisi sinema dünyasının bütün çapraşık işleri gene sinema insanlarına kalıyor. Uğraşlarında başarılar diliyorum. Yapıtlarını izleyen, bekleyen bizler gibi insanların var olduğunu bilerek çalışsınlar. Elleri dert görmesin. Zeki Öktenler, Şerif Görenler, Ali Özgen Türkler, Ömer Kavurlar, Erden Krallar, Atıf Yılmazlar, Lütfü Akatlar, adını anamadığım diğerleri. İyi yürekli, iyi niyetli, iyi bakışlı sinema insanları. Yılmaz Güney'e de selamlar olsun, saygılar olsun. Bize insanı getiren, bize hayatı getiren herkese selam olsun. Sinemasızlar. 1987 yazı. Bandırma'dayız. İlk kez yapılan Kültür ve Sanat Festivali'nde bizim de imza günümüz var. Bandırma İstanbul'un neredeyse burnunun dibinde şirin bir ilçe. Dostlarla konuşuyoruz. Bandırma'da yıl içindeki kültür hayatını merak ediyorum. Kültür çalışmaları, toplantılar, tiyatro, sinema. Sinema yok diyorlar. Şaşırıyorum. Nasıl sinema yok? Sinema yok. İki sinema salonu vardı, ikisi de kapandı. Birisi iş anı oldu, diğeri de öyle bir şey olacak. Yani sizler şimdi hiçbir filmi göremiyor musunuz? Hayır, göremiyoruz. Sinemasızlarla ilk karşılaşmam. Sonra düşündüm. Sinema sanatı nasıl bir dünya zenginliği? Vipa Zapata ile gelen heyecanı anımsıyorum. Çocukluğumun Kleopatra'sını, baloyu, kanlı düğünü, kaosu. Bugünlerde resmi tarih görülüyor. Ankara'da sinema şenliği yaşanacak. Nice duygularla, nice düşüncelerle, nice tatlarla. İstanbul'da Nisan ayında sinema günleri 88 var. İyi de bütün bunlar kimler için? O filmden bu filme koşan, heyecanla filmleri gören, konuşan insanlar kimler? Büyük kentlerin sinema severleri, sanatın tadını bilenler. Ama bütün bir Türkiye'yi düşündüğümüz zaman bir avuç insan. Türkiye haritasını açtım, önüme koydum. İstanbul, Ankara, İzmir. Sonra? Konya sinemalarında hangi filmler oynuyor? Kayseri'de, Çanakkale'de, Edirne'de, Gaziantep'te, Muğla'da, Erzurum'da. Bunlar iller. Bir de ilçelere bakalım mı? İstanbul'un ilçelerine bakalım, semtlerine bakalım. Hangi filmler oynuyor Boğaz'ın incilerinden Beykoz'da? Fatih sinemalarında oynayan filmlerden haberimiz var mı? İstanbul'un en kalabalık ilçesi Bakırköy. Orada nasıl bir sinema dünyası yaşanıyor? Ankara'yı düşünün. İzmir'i, Bursa'yı, Adana'yı. Nasıl bir sinema? Bilmiyoruz. Bana kalırsa merak da etmiyoruz. Sinemanın sosyolojisini sinema adamlarımız bile merak etmiyor. Oysa sinema salonunun bir stratejisi var. Video pazarının başka bir stratejisi. Sinema dünyası yapımcısı, yazarı, oyuncusu, salon sahibi, seyircisiyle adacıklar sanki. Bir filmlik köprülerle birbiriyle ilişki kuran adacıklar. Sonra herkes kendi dünyasında. Sinemasız milyonlarca insan. Sinemalı birkaç yüz, birkaç bin ama birkaç yüz bin olmayan insan. Türkiye 50 milyon. Biz bilmiyoruz ama resmi ideolojinin sahipleri biliyor. Hem de çok iyi biliyor. İnsanın bu gereksinmesini karşılayan bir sinema bulmuş. Televizyon. İstediği her filmi oynatıyor. Yalnız sinema saatlerinde değil. Haberlerde, reklamlarda, dizilerde, yorumlarda, dolgu programlarda. Televizyonda sinemanın bu çizginin dışına çıkan örnekleri karanlıkta kayan yıldızlar seyrekliğinde gelip geçiyor. Geri yanı 12 Eylül ANAP yapımcılığında, Yazanı, yöneteni, oynayanı Turgut Özal olan Tekmili Birden 31 kısım, milli, aşki, asri, maceravi film. Kimmiş Antonio, kimmiş Fellini, kimmiş Ettore Scola, Carlos Saura, Taviani kardeşler. Gelsinler de bizim yönetici biraderleri görsünler. Gelsinler de halk tipi sinema nasıl yapılırmış görsünler. Bu sonsuz filmin sinolojik analiz de yapılmalı. Ama ekrandaki gözyaşları, acılar, umutlar, korkular, sevinçler yetmiyorsa semt sinemalarına da gidebilirsiniz. Kan, gözyaşı, seks. Bol bol en sahtesinden, en ucuzundan. Uyuşturucular yalnız ilaçlar mı? Çağın dünyasında yaya mı kaldınız? Size yer kalmadı mı? Ne gam. Dönün Osmanlı'ya, at koparın, pala sallayın, urun kafire, avunun. Nasıl olsa arayan soran yok. Para sizin, at sizin, ot sizin. Sinemasızlar mı dedik? Belki de yanıldık. Belki de doğrusu herkesin kendi sinemasında demekti. Resmi tarihi yeniden gördüm. Luis Puenzo Arjantin'i anlatmış. Ben ülkemi gördüm. Korkuları, kaçışları, başına gelmeyenleri yatsıyışları. Yanı başında olup bitenlere bakmayışları. Mayıs alanının annelerini, dolarizasyonu, şirket dalavaralarından işkence odalarına uzanan çıkar baskı ortaklığını, bir çocuğun çığlığında dile getirilen insan zulmünü, bunlardan bana neden, bunlar benime uzanan bilinçlenmeyi, resmi tarihi yeniden gördüm, sinemasızları yeniden düşündüm, sinemasızlık aşılmalı diye düşündüm, sinemasızlık mutlaka aşılmalı, dergisizlik, gazetesizlik, kitapsızlık mutlaka aşılmalı. Yoksa hep Luis Puenzo'ların var olması gerekecek. Var olsunlar da, var olsunlar ve resmi tarihi anlatsınlar. Amanda, Amanda, Amanda. Ayrı bir dünyayı görüyorum Kadıköy sinemasında. Yeni bir film, Güney Afrika'daki olaylarla ilgili. Salon tenha, 15-20 kişi var, 18.45 matinesi. Film evinden gece karanlığında ayrılma hazırlığı yapan bir adamın öyküsüyle başlıyor. Adamın gizlice kaçtığı anlaşılıyor. Kızıyla vedalaşıyor, karısıyla vedalaşıyor, evin önünde duran arabasına biniyor ve gidiyor. Kızı yetişmekte olan bir genç kız. Kadın gazeteci, duru, temiz bir yüz, olgun ve kararlı bir kişilik. Aile Güney Afrika'nın ırkçı yönetimine muhalif bir beyaz aile. Adam üzerindeki baskılar nedeniyle kaçmak zorunda kalmış, anlaşılıyor. Kadın yönetimce kuşkulu görülüyor. İki kızlarını, birisi filmin başında gördüğümüz genç kız, diğeri daha küçük, olayların dışında tutmak istiyorlar. Gazeteci kadın çalıştığı ajansta büyük bir çalışkanlıkla haberleri toplamayı sürdürüyor. Güney Afrika kaynıyor. Beyaz ırkçı yönetimin her yolla ezmek istediği siyahlar boyun eğmiyorlar. Haberleşiyorlar, toplanıyorlar, birleşiyorlar. Zulüm altındaki haklılık başkaldırıyor. Siyahlar kaynaştıkça baskılar da artıyor. Yönetimin artan baskıları siyahları haklı bulan beyazları da eziyor. Kadın gazeteci tutuklanıyor. Günlerce işkence ediliyor. Şimdi çocuklar yalnızdır. Günlük hayatlarını sürdürürken de çevreleri boşalmaktadır. Genç kız da arkadaşlarının aileleri tarafından sakıncalı bulunmaktadır. O da yaşanan olaylardan payına düşeni almaktadır. Filme heyecanla dalmışım. Bir yandan da sinemanın gücünü düşünüyorum. Bugün de sürüp giden olayların binlerce kilometre uzağında, karanlık bir salonda bu olayları yaşatan sinemanın gücünü. Filmin sonrasında ne gelecek? Bunca baskıyla yılgınlaşan insanlar mı, acılarla bilenen direnme gücü mü? İzliyoruz. Kadını serbest bırakıyorlar. Kadın ağır yaralıdır, hastadır. Günlerce süren işkencelerden yıpratılmıştır. Ama onun yıpratılması insanı bitiremiyor. Şimdi ailenin genç kızı olayları kavramaya başlamıştır. Siyahların yaşadığı sefaleti görmüştür. Onların arasındaki güçlü yaşama isteğini görmüştür. Irkçı beyaz yönetimin baskısını görmüştür. Polis baskınını görmüştür. İşledikleri cinayetleri görmüştür. Ailenin yanında çalışan siyah kadının direnişe öncülük eden kardeşi öldürülür. Genç Salomon'un ölümü siyahlar için yeni bir aşamadır. Onun cenaze töreni acılarla başlar. Ruhların sükunet bulması için yapılan kilise töreni öfkeli bir başkaldırıya dönüşür. Şimdi öfkeli siyah kollar havaya kalkmıştır. Kalabalık bir sözü birlikte haykırır. Amanda, Amanda, Amanda, Amanda. Ve dışarıda bekleyen polisler saldırırlar. Vurulan coplar, yakalanıp arabaya atılan siyahlar sağa sola kaçışmalar. Ama siyahlar geriye dönerler. Polislere saldırırlar. Sıçrayan bir siyah insanın bacakları açık, kolları havaya kalkmış görüntüsü perdede kalır. Film bitmiştir. Film bitmiştir ama insan bitmemiştir. Zulme karşı başkaldırı bitmemiştir. Haksızlığa karşı isyan bitmemiştir. Sinema salonunun her yanında Amanda sesleri yankılanmaktadır. Ayağa kalkıyorum, filmi alkışlıyorum. Salonun ışıkları yanmış, başka alkış sesi duymuyorum. Filmi alkışlıyorum. İçimden Amanda diyorum. Amanda, Amanda. Ne demekti Amanda? Bilmiyorum. Sonra düşündüm, bilmez olur muydum? Amanda ne demek miydi? Özgürlük demekti, yaşamak demekti, insanlık demekti. Amanda ne demek miydi? Zulme karşı direnme demekti, haksızlığa karşı başkaldırı demekti. Amanda büyülü bir sözcük gibi günlerce içimde yankılandı. Afrika'nın bütün tamtamları günlerce bu sözcüğü yaydı. New Orleans'lı zencilerin ayakları günlerce bu sözcükle tempo tuttu. Ezilen insanlar, sömürülen milyonlarca insan, geri kalmışların çemberlerinde bunalanlar. Amanda hepsinin isyanı değil miydi? Herkesin içinde Amanda diyen bir ses yok muydu? Zulme karşı çıkan bir ses, haksızlığa direnen bir ses. Kime yapılırsa yapılsın karşı çıkan, nerede yapılırsa yapılsın karşı çıkan. Bir ses yok muydu? Amanda diyen bir ses, havaya kalkan bir yumruk yok muydu? İnsan yok muydu? Annem savaş isterdi. Annem savaş isterdi. Öyle savaş tutkunu olduğundan falan değil. Ailede anılarını anlatan bir savaş kahramanı olduğundan da değil. Sadece görüştüler, dağıldılar, gene görüştüler, sonuç alamadılar gibisinden, haberlerin bıkkınlık vermesinden herhalde, annem bazı bazı savaş yanlısı kesilirdi. Böyle görüşmeyle falan olmaz. Kim mızıkçılık ediyorsa vereceksin bombayı, vereceksin bombayı, sen sağ ben selamet deyip nasıl dehşetli bir savaş stratejisi olduğunu ortaya koyardı. Ben de kenardan kenardan gülerdim. Açıktan gülersem çok kızardı. Ne yani, benim aklımı beğenmiyor musunuz? Siz daha iyisini mi biliyorsunuz derdi. Bizim daha iyisini bildiğimiz yoktu. Sadece böyle vereceksin bombayı, sallandıracaksın üçünü beşini, çarşı meydanında asacaksın yollu çözümlere aklımız yatmazdı o kadar. Pek nedenini niçinini bildiğimizden değil. Peki ama anne, insanların hepsi de kötü değil ki. İyisi de var, kötüsü de. Şimdi bombayı verince kötülerle birlikte iyiler de ölecek. Annem o zaman düşünürdü. Aslında bombayı atınca insanların öleceğini bile somut olarak düşünmezdi sanırım. Sadece sorunların biteceğini, işlerin çözümleneceğini düşünürdü. Aslında anneme haksızlık etmişim o zamanlar. Savaş yanlısı politikacıların, savaş yanlısı askerlerin de düşünceleri pek anneminkilerden farklı değilmiş. Atom bombası başka türlü atılabilir miydi? Eğer atom bombası atılmadan önce olası sonuçlarla bir senaryo yazılsaydı, cesur bir senaristle çalışan bir yönetmen el ele verip atom bombası ve sonrası adında bir film yapsalardı, bu filmi insanlar görselerdi, atom bombası o rahatlıkla atılabilir miydi? Ben sanmıyorum. İşte atom bombasını yaptık. Bak şimdi işi nasıl bitiriyoruz. Basarız bombayı tepelerine, görsünler dünya kaç bucak, geri kalanlar teslim oluyor mu olmuyor mu? Kim bilir işi bilen politikacılar, generaller, başkan ellerini nasıl ovuşturmuşlardır. Eh, kendilerini öldürmeden başkalarını öldüren bir savaş silahı kullanılmaz da ne yapılır? Hem karşı taraf bulsaydı kullanmayacak mıydı? Atom bombasının ünlü mantarı böyle yükseldi. Artık o ünlü mantarın gerisinde kalanlarla önünde olanlar aynı şey değildi. Pek de farkına varılmadan yeni bir çağ açılmıştı. Nükleer dehşet çağı. Sonraki yıllarda psikologlar, psikiyatrlar insanlardaki bunalımlara yeni bir neden ekleyeceklerdi. İnsanın bir nükleer savaşla yok olma olasılığı karşısında umarsızlığı. Geçmiş yüzyılların insan hayatına bağışladığı durmuş oturmuşluk, insanın geleceğini hazırlaması, çocuklarına, torunlarına bir şeyler verebilme olanağı, şöyle rahat rahat geçmişe, geleceğe bakabilme artık sona eriyordu. Her şey çok hızlı değişiyordu. Kentler hızla yapılıyor, araçlar daha hızlı gidiyordu. Düşünceler, duygular hızla değişiyordu. Ana babalarla çocuklar anlaşamıyordu. Şimdi bütün bunlar geride kalmıştı. Bir nükleer savaş birkaç dakikada her şeyi yok ediyordu. Her şeyi yok ediyordu. Kentleri, insanları, bütün insan ürünlerini, her şeyi. Öyleyse her şey boştu, anlamsızdı. Geleceği düşünmenin hiçbir yararı yoktu. Birkaç kişi, nasıl düşündüğünü bilmediğimiz birkaç kişi, neden öyle düşündüğünü bilemeyeceğimiz birkaç kişi bir nükleer savaş çıkarabilirdi. Ya da sadece bir kaza, bir delinin düğmeye basıvermesi, ne bileyim buna benzer bir şeyle bir nükleer savaş çıkabilirdi. İnsanın hiç bilemeyeceği bir anda, bilemeyeceği bir nedenle, bilemeyeceği bir yerde bir el bir düğmeye uzanırdı. Sonrası hiçlik, sonrası yokluk. Umarsız insanın direnen insana dönüşmesi böyle oldu. Şaşkınlık yerini düşünmeye, düşünme yerini birleşmeye, birleşme yerini sesini yükseltmeye bıraktı. İnsanlar giderek çoğalan sayılarla barış sistemlerini ortaya koydular. Barış insanlığın ortak sesi oldu. Savaşma seviş bir kaçıştı. Barış istiyoruz sesleriyle ortak bir özlemin hayata geçirilişi. Ama gelecekte hepimizi bekleyen bu tehlikenin bizi pek etkilediği söylenemez. Aslında bizi çok yakınımıza gelmedikçe pek bir şey etkilemez. Allah Kerim güvencesiyle her koyun kendi bacağından asılır kayıtsızlığı arasındaki tedirginliği, huzur sayan bizi pek de etkilemedi nükleer savaş falan. Buna pek şaşmamak gerekir. Çocukluğumuzdan beri savaşlarla, savaş kahramanlıklarıyla yoğrulmadık mı? Tarihimiz kahramanlıkların tarihi değil midir? Girdiğimiz savaşları kazanmamızın, kaybetmemizin de pek önemi yok. Her zaman kahramanca dövüşmüşüzdür. Biz yenilmeyiz. Çocukluk oyunlarımızı anımsarım. Hep savaşı oynardık. Oklar, yaylar, kılıçlar, tabancalar. Bizim dönemimiz daha ötesine ulaşmamıştı. Ne yapalım? Bizler makineli tabancalardan, füzelerden, lazer silahlarından yoksunduk. Tabana kuvvet koşar, ya köşe başından tabancamızı düşmana yöneltirdik ya da bir ağaç arkasından okumuzu fırlatırdık. Hepsinden keyiflisi kılıçların çekildiği andı. Errol Flynn'ın ünlü çevikliğine öykünür, tahta kılıcımızı hiç acımadan sallardık. Birkaçımızın gözünün nasıl çıkmadığını hala şaşarım. Şimdi bu kahramanların savaştan korkması ayıp olmaz mı? İnsan dövüşten, kavgadan, savaştan korkar mı? Sonra nerede kalır onun erkekliği? Bu söz bir gün parlamentoda söylenecektir. İsmet İnönü bu sözle eleştirilecektir. İsmet İnönü Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmamakla milletin erkekliğini öldürdü. Hele işin içine ünlü erkekliğimiz girince akan sular durmaz mı? Kahramanımız Baltacı bile kazandığı zaferi uçkur gevşekliğine feda edip Katerina'ya bağışlamadı mı? Ne diyelim ki zaman değişiyor. Biz böyle Baltacı'ydı, Katerina'ydı, Viyana kapılarına dayandıktılarla uğraşıp dururken çocuklarımız bilgisayarlarının başında bize soğuk soğuk bakıyorlar. Geleceği fethi hazırlanan bu kuşakları pek savaşçı yapamayacağız galiba. Korkarım bu yeni yetmeler savaş kimin işine yarar, barış kimin işine yarar gibi sorular da sorarlar. Gel de çıkın işin içinden. Sen istediğin kadar sonracığıma çektik kılıçları, saldırdık düşmana, tanklar önden gidiyor, uçaklar havadan veryansın ediyor bombaları, her yandan kurşun vızıltıları, deme gitsin, düşman dağılmış, katmışız önümüze falan de. Bilgisayarının başında iki soğuk göz sana bakıyor. Bırak bunları da kaç füzen var onu söyle. Benim iman dolu göğsüm var. Soğuk bakışlar bir kez daha yalayıp geçiyor. Kıtalar arası balistik füzelerini hangi uyarıya göre ateşliyorsun? Önce kılıcı öper başıma korum. Sonrasını dinlemiyor çocuk. Onun için yoksun. O bilgisayarının başında hesaplarına dönmüş sonucun ne olacağını bulmaya çalışıyor. Bizim bol soğanlı lahmacunumuzla Tanrım beni baştan yarat yanıklığımız onu etkilemiyor artık. Çocuklarımız, insanlarımız artık soracaktır. Savaş kimin işine yarıyor? Savaş benim işime yaramıyor. Savaş senin işine de yaramıyor. İşinde gücünde olan insanın işine de yaramıyor. Okuyanın, çalışanın, üretenin işine yaramıyor. Sahi savaş kimin işine yarıyor? Silah yapıp satanın işine yarar, bunu anlarız. Adam kalkmış, onca masraf etmiş, para yatırmış, silah yapıyor. Savaş olmazsa yazık değil mi? Ne olacak bu silahlar? Tamam, onu anladık. Bir de uyanan ülkeler var. Artık yeter diyen, kendimizi biz yönetelim diyen. Bu ülkeleri sindirmek isteyen ülkelere de yarar savaş. Ekonomik çıkarlarını zorla sürdürmek isteyenlere de yarar savaş. İnsanlar eskisi gibi değil. Kendilerini artık kolayca sömürtmüyorlar. Karşı çıkıyorlar. Hakkımızı almalıyız diyorlar. Kendimizi sömürtmeyiz diyorlar. Böyle olmaz. Onlardaki bozguncu düşünceleri ezmek gerekir. Bu da savaşlı olur. Böylece savaşın, silah endüstrisinin, bu endüstrinin arkasındaki sömürücü, yayılmacı politikaların işine yaradığını artık insanlar anlıyor. Barış kimin işine yarıyor? Barış insanın işine yarıyor. Barış çalışan insanın, üreten insanın, yaratan insanın işine yarıyor. Barış benim işime yarıyor, senin işine yarıyor, sokaktaki adamın işine yarıyor, kadının işine yarıyor, çocuğun işine yarıyor. Barış hayatın işine yarıyor. Barış sömürüye karşı çıkanların işine yarıyor. Barış kendi yazgısını çizmek isteyenlerin işine yarıyor. Barış artık korkakların değil, cesurların sesidir. Barış sömürülen duyguların değil, bilinçlenen aklın sesidir. Barış sadece geçmişin değil, bütün geleceklerin sesidir. Annem savaş isterdi. Öyle savaş tutkunu olduğundan falan değil. Savaşla işlerin daha kolay çözümleneceğini sanırdı da ondan. Oğlu barış istedi. Barışın insanın yararına olduğunu bildiği için. Acaba anne oğlunun barış istediği için başına gelenleri bilseydi ne yapardı? A benim oğlum, ben savaş dedim, bir şey olmadı. Keşke sen de savaş isteseydin mi derdi yoksa? Ben bunları bilemezdim. Sen doğru yapmışsın mı derdi. Annem yıllarca önce öldüğü için bilemiyorum. Ama gönlüm ikincisinden yana. Gönlüm hep ikinciden yana olacak.